أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي العباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. İmam Tirmizi kitabında Sahih-ül Tirmizi veya Sünen-i Tirmizi diye bilinen kitabında Hazreti Abbas yani Peygamberimizin amcası işte onun oğlu Abdullah'tan naklen Peygamberimizden bir gerçeğin ifadesini naklediyor. Abdullah İbni Abbas Peygamberle beraber onunla birlikteliğinden, ondan duyduklarından, onundan duyduğundan, anladıklarından bize de, bizim de yararlanmamız için haberler gönderiyor. İbn Abbas, Ebrul Ümme, ümmetin alimi makamında bir sahabe. İbn Abbas, Tercümanul Kur'an, Kur'an'ın ne anlattığını anlama makamında, bize öğretme makamında bir sahabe. İbn Abbas, Peygamberin dizinin dibinde, hemen onun yanı başında, hatta onun bazen terkisinde, onunla birlikte devede, onunla birlikte yolda, onunla birlikte hayatta bir sahabe. Peygamberi bize nakletmeye elbette yetkili ve onu dinliyoruz. Küntü kalfen nebiy. Diyor ki, bir ara aleyhissalatü vesselam Efendimizin terkisindeydim. Hemen şöyle dibinde, arkasında, yanı başında. Hani adam atına biner de terkisine birini alır ya, arkasına birini de bindirir ya. Biz ata binince arkaya birinin bindirilmesini, hele deveye binince arkaya birinin alınmasını pek bilmiyoruz galiba. Ama motosikletlere, ama bisikletlere binip de arkasına birini almak galiba bu hayatın pek çok görülen örneklerinden biri. İşte ben ona benzeterek anlamaya çalıştım. Değilse ata binmek, binenin arkasına binmek, onunla sıkı fıkı yan yana beraber bir ortamı paylaşmak, onun hemen kulağının dibinde, ensesinde ona bir nefes kadar yakın olmak, ben onu yaşamadım, bilmiyorum. Küntü halfen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme yevman. Bir gün peygamberin hemen bir nefes mesafesi yanındaydım. Hemen arkasındaydım. Peygamberin terkisindeydim. Arkasında duruyor, onunla beraber yürüyor, onunla beraber gidiyordum. Fekale aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. O gidiş esnasında, o beraberlik ortamında dedi ki, ya gulam, inni uallimuke kelimat. Dinle bak çocuk, sana birkaç kelam öğreteyim. Yavrum, dinle, sana bir şeyler öğreteceğim. Evladım, bak iyi dinle. Ey yavrum, evladım, ben sana birkaç yasa, birkaç konu, birkaç kural belleteyim, dinle beni dedi. Birkaç söz belletecekti. Ya gulam. Demek ki İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas o günlerde çocuktu henüz. Ama söz dinleyecek haldeydi. Peygamberin yanı başında olabilirdi. Ya şimdi bizim çocuklar? Şöyle yedisini açsın, 17'sini geçsin, neredeyse 37'den sonrasından gün alsın, 40'ına yaklaşsın, İşte o zaman belki biraz Allah peygamber derdine düşsün, ama tam da hayatın en verimli dönemi bu yedileri biraz daha uzatsak, belki 70'ine gelse, beli bükülse, yani kendine sahip olamayacağı kadar ihtiyarlasa, o zaman bu işi yapsa mı dersiniz? Olayı var, herkes birini destekliyor zaten birbirini. Sen öyle niyet ettin mi, başkaları sana hay hay diyecekler ve sen 77'ini beklersin. Fakat Abdullah İbn Abbas peygamberin yanında bu anlamda gayretli, bu anlamda dirayetli, bu anlamda firasetli, yani Allah'ın verdiği imkanları hayırda kullanma yarışında uğraşı sahibi. Biz de yapsak Allah bize yardım etmez mi dersiniz? Biz de gayret etsek, biz de uğraşsak Allah'ın lütfu ve ihsanı bizi bulmaz mı dersiniz? Gulam diyebileceğiniz, yani anladığım kadarıyla işte 6-7 yaşları, hadi biraz daha fazla, biraz daha az. Çünkü Kur'an bana bu kelimeyi şöyle öğretmişti, hatırlar mısınız, siz de okudunuz mu? Kardeşleri kuyuya atmıştı onu. Babalarının sevgisini kıskandıkları iddiasıyla, öyle de değildi belki sadece ama sonuç öyle gerçekleşti. Kandırdılar babalarını, piknik yapacağız diye. Bu piknikten hemen hem şeydir, hep böyle sonunda hayırsız şeyler çıkar galiba. Sonra götürdüler kıra. Yarış yapıyorduk baba dediler. Kardeşimizi elbiselerin yanında, eşyaların yanında bırakmıştık. Nasıl da oldu bilmeyiz ama yalnız kalınca, kimsesiz olunca bir kurt bekliyormuş galiba hazır kenarda. Hani senaryo öyle olunca bekler ya zaten. Tam telefonun zili o zaman çalar, tam misafir o zaman gelir ya, işte tam kurt o zaman harekete geçiyor ve güya onu, kardeşlerini kapıp gidiyordu ya. Ağlaya sızlaya böyle haber vermişlerdi. Sonra onlarınki tamam ama işi ayarlayan başka ayarlıyordu. Elbette ayarlayan oydu, onun dediğinin dışına kimse çıkamazdı. Tam o sıra ama bu sefer gerçek. Ne kervandakiler biliyor, ne kuyudaki. İşte tam o sıra o bölgeye bir kervan uğruyor. Su için görevlilerini kuyuya gönderiyorlar. Hani su ihtiyaçları var ya, biliyorlar yolun orasında o mola yerinde bir kuyunun olduğunu, bir su kuyusunun bulunduğunu. Adam gidip kovayı sarkıtınca neye uğradığını şaşırıyor, ne diyeceğini bilemiyor. Feryat sanki kulaklarda çınlıyor, hala tertemiz bir aksı seda olarak, işte bir çocuk diyordu ve bu kelimeyi kullanıyordu. Yani Allah'ın bana öğrettiğiyle, Allah'ın bize anlattığıyla, kuyudaki dönemindeki Yusuf, Kur'an'ın ifadesiyle gulam olarak ifade ediliyordu. Ondan dolayı biz de gulam kelimesini Yusuf'un o dönemine ait biliyoruz. İşte Yusuf aleyhisselam gibi bir dönemde, kuyuya atılacak kadar çaresiz bir dönemde, Abdullah İbni Abbas peygamberin yanı başında, terkisinde hemen arkasında, bir nefes mesafesi yakın ve ona peygamberimiz diyor ki, ya gulam, dinle bak çocuk, çok yabancı oldu değil mi? Ciddi ve resmi, peygamberin ağzına öyle olmaz, yakışmaz galiba, Türkçe'ye çevrilmesi olmadı. Peki ne derdiniz? Yavrum, evladım, canım, ciğerim benim. Öyle dediğinde bilmiyoruz. Ama işte o kelimeyi onun için detaylandırdım. Ya Büşra, hâzâ gulâm demişti ya o suya giden adam Yusuf'u görünce. İşte peygamber de o kelimeyi kullanıyor. Ya gulâm, evladım benim. Dinle yavrum. İnni uallimuke kelimat. Ben sana biraz bir şeyler öğreteyim. Dinle, ben sana gerçekten şimdi kelimat öğreteceğim. Kelimeler, yasa ve yazgı demektir. Ve izibtela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. Allah bu kelimeleri, bu kelimeyi, kelimat kelimesini İbrahim aleyhisselamla ilgili kullanır Kur'an'ında. Bize öğretir. Allah İbrahim'i kelimelerle, kelimat ile sınadı, imtihana tabi tuttu da o ondan başarıyla çıktı. Yani başardı o imtihanları. Veya فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. Adem Rabbinden kelimeler öğrendi. Tevbe etme yolu, tevbe modeli öğrendi. İbrahim örneğinde ateşe atılmakla imtihan olunan İbrahim, öz oğlu ve hanımı susuz, ekinsiz, yolsuz, kimsiz, kimsesiz bir bölgeye bırakıp gitmekle imtihan oluşu İbrahim Aleyhisselam'ın, ya da Hazreti İbrahim'in hayatındaki diğer imtihan birimleri kelimat olarak tarif edildi. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın yanında babamız Adem Aleyhisselam'la ilgili de bu kelimenin kullanıldığını görüyoruz. O da cennetten çıkınca, çıkarılınca, dünyaya inince, yanlışını anlayınca, fark edince hatasını, Allah ona kelimeler öğretti. Allah'tan kelimeler aldı diyoruz ya, tevbe modeli, nasıl tevbe edeceğini öğrendi demektir ki, Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin duası ya da benzer duaları öğrenip, ya Rabbi biz kendimize zulmettik. Eğer sen mağfiret etmez, merhamet etmezsen, rahmetini, gufranını bizden esirgersen, lütfetmezsen, biz mahvolan, helak olan, yazık olan, hüsrana düşenlerden oluruz deyivermişti de Allah affetmiş, yine ona lütfunu, ihsanını, inamını göndermişti. Bu kelimenin aleyhissalatü vesselam dilinde de bir tek burada kullanıldığını zannetmiyoruz. Mesela yatacaksınız bir yerde, ikamet ettiniz, yalnızsınız, kimsesizsiniz, ne yapacağınızı şaşırmayın. Yani acaba yılan mı, akrep mi, yırtıcı hayvanlar mı, tehlikeler mi olur, aman Allah'ım ne yapsam ben demeniz gerekmez. Okuyun. Eûzu bi kelimâtillâhittâmmâti min şerri mâ halak. Eûzu bi kelimâtillâhittâmmâti min şerri mâ halak. Ya Rabbi, senin tam kelimelerin var ya, eksiksiz ve noksansız, tam ve mükemmel sistemin, kuralların, dinin, rahmetin, merhametin, izzetin, şerefin var ya, ya da sen bilirsin ben bilmem, bize öğrettiklerinden öte kimsenin bilmediği, hiçbir kimseye söylemediğin kelamın, kelimelerin var ya, işte onlarla sana sığınıyorum, sen koru beni ya Rabbi diye dua ediyorsunuz. Onun için kelimenin Türkçedeki kelime anlamına gelmediğini anlayasınız diye biraz örnek verdim. Gerçi siz belki bu kadar örneğin uzatılmasından yana değildiniz. Çünkü bizim hepimizin bildiği öyle bir kelime, öyle bir kelime var ki o Türkçedeki bir kelime değil. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimizin davadan dönmesi ve bu işi bırakması manasına kendisine müracaat ettiklerinde Kureyş, Ebu Talib'i her şeye rağmen ikna edip çağır, o da demişti ki çağırayım yeğenimi, anlatın derdinizi ona, vazgeçecekse geçsin, artık yapacağım bir şey kalmadıysa tamam dediği bir dönemde demişti ki aleyhissalatü vesselam, amca ben bu insanlardan bir tek kelime istiyorum. Onu söylesinler ben her şeyi bırakırım. Zaten benim başka bir görevim de yok der demez atılıverdiler ortaya. Söyle Allah aşkına bir değil 10 kelime söyleriz dediler. Ve o bizim her an söylemek zorunda olduğumuz, söyleyince hayatımızın değişeceğine, mantığımızın, fikir dünyamızın değişeceğine inandığımız kelimeyi söyledi Peygamberimiz. Şehadet kelimesi ya da aynı anlamda tevhid kelimesi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte birkaç kelime öğretecekse Peygamberimiz, bunlardan birkaç tane olacak, dinliyoruz. Şöyle ben size anlatmadan önce okuduğuma göre 7 tane kadar olduğunu saydım. Bakalım neler söyledi Abdullah İbni Abbas'a aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İhfazillah yahfazke. İhfazillah tecidhu tücaheke. İza seelte feselillah. وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Tirmizi'nin rivayeti böyle. Tirmizi'den başkaları aynı sözlere benzer bir başka yedili sistem, bir başka yedi kural, bir başka yedi kelime rivayet ediyorlar. Sözün devamında inşallah oraya da geliriz. 1. İhfazillah yahfazke. Sen Allah'ın muhafızı ol, Allah da senin muhafızın olsun. Yani titrer değil mi insan? Düz anlayınca, haşa Allah muhafaza mı ihtiyacı var? Öyle anlamayın. Allah adına söylenince işin farklı olacağını bilirsiniz diye ben cesaretle böyle söyledim. Çünkü ihfazillah, Allah'ı muhafaza altına al, Allah'ı koru. Allah konusunda bir koruyuculuk, Allah konusunda bir muhafızlık göreviyle görevli olduğun bilincinde ol ki Allah da seni korusun, o da seni muhafaza etsin. Peki Allah konusunda benim koruyuculuğum, muhafazalığım, muhafız oluşum acaba ne adına ki? Elbette onun benden istediklerini muhafaza etmem, elbette onun bana emanet verdiğini muhafaza altında tutmam manasına gelir. Allah'ın emri, Allah'ın dini, Allah'ın emir ve nehileri, Allah'ın verdikleri, Allah'ın dedikleri ve istedikleri, işte ben bunları gözetim altında tutacağım, muhafaza altında tutacağım. Allah da beni muhafaza altında tutacak, beni koruyacak Allah. Düşünüyorum, Allah'ın dininin muhafızı olmak, mesela başta galiba onun yaşanırlığını muhafaza altında tutmak demek değil mi? Canlı tutmak, var kılmak, hiç kimse onu engellemesin diye can baş üstüne bilmek, can vermeye razı, şahit ve şehit olmaya hazır durumda bulunmak değil mi? Allah'ın muhafazası. Haşa, zaten Allah kendi kendine var ve kimseye muhtaç değil, onu biliyoruz. Öyleyse benim dünyamda, inanç dünyamda, sosyal, siyasal, ekonomik dünyamda, tabi ve bireysel ya da sosyal, toplumsal dünyamda ben Allah'ı benimle beraber olan bölümünde muhafaza altına almak zorundayım. Yani benim Rabbim olarak Allah'ı koruma altına almalıyım. O hep benim Rabbim olmalı. Benim hayatıma program çizen ondan başkası olmamalı. Ben bunun hıfzına, ben bunun gözetimine, ben bunun korunmasına, ben bunun muhafızlığına talibim. Öyle yapmalıyım. O zaman da Allah beni o programın yapımcısı olarak koruma altına alacak. Hiç kimse bana musallat olmayacak. Hiç kimse beni ezmeyecek, bozmayacak. Hiç kimse benim düzenimi karıştırmayacak, ezip bozmayacaktır. Ben Allah'ımın benim dünyamla, benle ilgili olan tarafını, yani mesela ilk başta ilah oluşu gerçeğini eğer koruma altına alırsam, hiç kimseyi ona müdahale ettirmezsem, hiç kimse onu ezip bozmazsa, hiç kimse onun düzenini, yani benim dünyamda, bende Allah'ımın ilahım olarak var olması gerçeğini hiç kimseye müdahale ettirmez, hiç kimseye el uzattırmaz, dil uzattırmazsam, yani koruma altına alır, muhafızı olursam, Allah da kendi ilahlığı karşısında benim kulun kul olmam gerçeğini elbette muhafaza altına alacaktır. İhfazillah yahfazke. Sen Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Sen Allah'ın emir ve nehilerini, sen Allah'ın istek ve arzularını, sen Allah'ın dediklerini ve söylediklerini, istediklerini ve istemediklerini, sen Allah'ın dinini, sana emanet ettiğini gözet, dikkat et, muhafaza et, kaybetme ki Allah da seni korusun, gözetsin, muhafaza altında tutsun, koruma altına alsın seni. 2. İhfazillah tecidhu tücaheke. Yine aynı şekilde sen Allah'ı gözet, sen Allah'ın muhafızı ol bu anlamda ki onu karşında bulasın. Senin önüne yol açmış, senin önünü hayra, cennete doğru açmış bulasın. Önünde bulasın Allah'ı, hemen yanı başında, seninle beraber, sana teveccüh etmiş, sana yönelmiş, senden yana olmuş, seni düşünmüş, seni istemiş bulasın. Tabi bu kelimeler insanlarla ilgili söylenilen kelimeler ama bulamıyoruz, ifadeden aciziz, çaresiz, Allah'la ilgili anlatacaklarımız da bizim kelimelerle anlatıyoruz. Mesela düşünmek, sonra karar vermek sadece insanların işi ve acizliğin ifadesidir ama biz de Allah'ı nasıl anlatalım bilemiyoruz ki. Gerçi bu dediğime Kur'an'da da işaretler olunca biraz rahatım. İnşallah bugünkü hadisin anlaşılmasında Hadid suresinden o 22 ve 23. ayetler galiba bu konuda işaret tutacak bize. İhfazillah tecidhu tücaheke. Sen Allah'ın muhafızı ol. Sen Allah'tan yana ol. Sen onun dinini korumaktan yana, sen onun Rab ve ilah oluşu gerçeğini var kılmaktan yana ol. Siz bu kelimeyi hatırladınız mı bir başka yerde? Hani hafızlık deriz değil mi? Kur'an'ın hafızları. Bana kalırsa insanların diline hakim olsam, o hafızlığın önüne bir mu hecesi eklerim. Muhafız. Düşünün bir Müslümanı Kur'an'ın muhafızı olsa, yani eline silah aldı, kalem kağıt filan, elbisesini giyindi, el pençe divan karşısında Kur'an'ı bekliyor, öyle anlar mısınız? Öyle değil elbette. Kur'an'ın muhafızı olmak, Kur'an'ın misyonunun muhafızı olmak, Kur'an'ın hayatta hakimiyetinin muhafızı olmak, görevlisi olmak, ben Kur'an'ı toplumda var kılmaktan yanayım. Kur'an'ın toplumda var kılınmasının temel görevlisi ben olmaktan yanayım, asıl görevlisi. Böyle gibi geliyor. Yine aynı şekilde hani Rabbimiz, ilahımız ve Allah'ımızın 99 adı var ya, kim onları muhafaza altına alırsa, kaybetmezse, topluma hakim kılarsa, dilimize, benliğimize, gönlümüze, kafamıza, kalbimize yerleştirir, oradan sökülüp atılması konusunda hiç kimsenin müdahalesine imkan tanımazsa, onlar da Esma-ül Husna'nın, Allah'ın en güzel isimlerinin muhafızı olursa, işte o zaman onlara da cennet vardı ya, aynı kelimeden söz ediyoruz. Allah'ın muhafızı olmak, kitabının muhafızı olmak, isimlerinin muhafızı olmak, yani onlar var olması gerekirse, ben onların var kılınması konusunda kendimi görevli biliyorum demek. İşte sen öyle yaparsan, tecidhu tücaheke, Allah'ı senin önünü açmış, sana dönmüş, sana yönelmiş bulursun, onu karşında bulacaksın. 3. Ne üçü bu? İbn Abbas'ın aleyhissalatu vesselam'dan öğrendiği kelimelerin üçüncüsü. Aleyhissalatu vesselam'ın hemen terkisindeki, hemen arkasında yanı başındaki Abdullah İbn Abbas'a öğreteceği, öğretiyor olduğu kelimelerin üçüncüsü. İza se'elte fes'elillah. Bir şeyler mi isteyeceksin? Bir sorun, bir sorunun mu var? Bunu Allah'a aç. Allah'a sor, ondan iste. Bu kelime aslında istemek ama bilgi istemek anlamına sormak demektir. Yani madde planında yardıma muhtaç olmak konusu değil bu. Bir şeyler beklemek istemek çünkü dördüncü kelimede işte öyle bir yardım söz konusu. Ve izeste'ante festa'in billah. Yardıma mı muhtaçsın? Yardım dileğin mi var? O zaman onu Allah'tan dile sadece. O ayrı. Ekmeğe suya muhtaçsın. Ya da oduna kömüre muhtaçsın. Ya da bir yardıma, sırtına aldığın yükün bir yerden bir yere taşınması yardımına mı muhtaçsın? Allah'tan iste. Yani Allah meleklerini göndersin de yardım etsin gibi anlamayın. Din anlatılırken, anlaşılırken bir tane, bir tek bölüm, bir tek hadis, bir tek ayet alınıp o kendi başına dinin tamamıdır sayılmaz elbette. Mesela araba bir bütün olarak değerlendirilmezse sadece direksiyon, sadece bir teker, sadece bir mil veya sadece bir ip, bir çöp, bir sap yani bir bütünün parçası kabul edilmez de o bütünün kendisi kabul edilirse söyleyin düzen baştan yanlış anlaşılmış değil mi? Onun için Kur'an'da anlatılan, sünnette beyan edilen gerçekler ışığında söylüyoruz. Yardıma mı muhtaçsınız? Allah'tan isteyin. Kureyş yola çıkmış. Bir tarafta da kervan var. Kureyş'in kervanı. Enfal suresinden esinlenerek söylüyorum. Müslümanlar da yola çıkmışlar. Savaşma niyetleri yok. Mümkünse ganimet elde etmek ama savaşsız. Yani kervanı vurmak istiyorlar. Şöyle bir şeyler edinsinler, elde etsinler. Öylece dönüp gelecekler. Ama savaşla baş başa. Savaşın ortasında kendini bulmuşlar. Peki o arada Allah'tan yardım istemezler mi? Yardıma muhtaç değiller mi madde planında? Ne yapacaklar? Allah'tan isteyecekler ve öyle istediler. Allah da onlara melekler gönderdi. Evet, istenecek olan Allah, başkası değil. Peki ama ya soracağımız soruları, bilgi isteyeceğimizde, işte öyle durumda ne sorup ne isteyeceksek Allah'tan başkasına mı soracaktık? Ah, en büyük yanlışımız. Allah'ı en bilen, tam bilen, mükemmel bilen, yanılmaz bilen makamında bilememek. Yani biz her şeyi birilerine sormayı biliyoruz da sanki haşa Allah'ın bir şeyler bildiğini her zaman unutuyoruz. Bir sıkıntı olur. Genel, bölge çapında. Ya da özel bir problem, bir proje gereklidir. Bütün insanları ilgilendiren. Sıradan sormaya başlarlar. Çöpçüye sorarlar, oduncuya, kömürcüye de. Elektrikçiye sorarlar, tamirciye, satıcıya da. Sebzeciye sorarlar, meyveciye ya da narenciyeciye de. Aklınıza ne gelir? Hepsine sormaya çalışırlar. Hatta ne kadar çok farklı kesitlere sorarlarsa, araştırmanın, soruşturmanın o kadar sağlıklı olacağına birilerini inandırma peşindedirler bu işi yapanlar. Ne kadar güzel, hoş sorsunlar. Diyelim öyle. Yani güzel mi değil mi? Ben bu işi ayarlamak, belirlemek, uyarlamak makamında olmadığım için söylüyorum. Ne kadar güzelmiş diye. Evet, sonra aklıma geliyor. Acaba bu insanlar neden bir de Allah'a sormuyorlar diye. Ev yaptıracaksınız, mimara sorun. Öyle yapıyorsunuz. Mühendise de. Ustaya da sorun. Kalfaya da. Hatta yıllardır ustalık yapmış insanlar arayın. Sorun onlara. Hatta inşaat malzemeleri satanlara, yeni ev yaptıranlara, ev ihtiyacı olanlara, o bölge sakinlerine sorun. İşiniz ne? Sorabildiğiniz kadar. Ama mübarek insan. Bir de düşünün, acaba hiç mi hiç Allah'ın o konuda bilgisi olmaz? Bir de ona sorsanız, yani o yaptığınız onun rızasına ya da gazabına sebep olacaksa diye bir aklınıza gelse de bir de Allah'a sorsanız. Dükkan mı açacaksınız? Sorabildiğinizce sorun. Bulunduğunuz bölgeden gidemediğiniz yerlere kadar. Telefonla sorun, bilgisayarla sorun, internetle sorun. Sorun insanlara nasıl bir piyasa, nasıl bir ekonomik dünya kurmak istediğinizi. Ama yani ayıp olmuyor mu gerçekten? Allah sana en yakınken, o sorduğun insanlara zor ulaştığın halde Allah'a daha kolay ulaşabilecekken neden ona sormayı aklına getirmiyorsun? Gerçekten ayıp değil mi? Yani bir de ona soru verseydin, o bilmez mi diyordun yoksa? Yok yok, sen de öyle der gibisin değil mi? Hani iki kör adam varmış. Taneli bir şeyler yiyorlarmış, anadan doğma kör birbirlerini biliyorlar. Derken biri dayanamamış. Demiş ki, tek tek yesene lan. Öteki şaşırmış, birden afallamış. Demiş, hayrola nereden anladın, gözün mü açıldı yoksa? Yok demiş, kendimden biliyorum. Ben kendimden biliyorum olarak söylediğime inanın, sizin bir parçanız olarak söylüyorum. Galiba neden sormadığımızı irdeleyince, korkuyoruz da ondan değil mi? Programımız bozulacak diye. Düzenimiz ya bozulursa diye, ya bizim düşündüğümüzü onaylamazsa Allah diye, ya hiç sevmediğimiz, korktuğumuz başımıza gelirse diye, galiba ondan değil mi? Oysa Allah'a soracaktık. Elbise mi? Konfeksiyoncuya, terziye sorun. Peki, ya adres dedim bir ara, böyle bir konu üzerine. Postacıya, birisi patladı, zorlanmıştı çünkü, yanlışını fark etti. Yalnız bir sıkıntılı hava teneffüs etmeye başlamıştı, bir nefes alacak imkan aramıştı, kendince buldu ya da şeytan buldurdu bence. Söyle dedi, ya bu ne biçim iş, yani adresi de Allah'a mı soracaktık? Ya da başka türlü söyledi belki de, Allah postacı mı, adres memuru mu dedi belki de. Evet ya dedim, önce ona sormak zorunda değil miyiz? Söyle Allah aşkına, önce arayıp aramayacağımız gerçeğini arayalım mı diye. Sonra evet derse nasıl arayacağımızı, kapıda ne diyeceğimizi, kapıya vurup zile basıp ne yapacağımızı, kendimiz mi kendimizi tanıtıp geri dön denirse dönüp dönmeyeceğimizi sormayalım mı dedim. Ama biz ona sormayı, o en yüceye, o yüce dosta, o gerçek rahmet ve merhamet sahibi Allah'a sormayı ya aklımıza getirmiyoruz ya biraz memnun olmuyoruz diyesim geliyor, dilim varmıyor. Hastasınız, kime soruyorsunuz? Babasınız, kime sorarak oldunuz? Ya koca oldunuz, hanımefendisiniz, çocuksunuz, öğrenen öğreten durumundasınız, alan satan makamındasınız, kime sordunuz, kimden istediniz, kiminkine göre hareket edelim dediniz, söyleyin. Oysa aleyhissalatü vesselam Efendimiz Abdullah İbni Abbas'a hemen terkisindeki bir nefes mesafesi yakınındaki Abbas'ın oğlu Abdullah'a diyor ki Allah kendilerinden razı olsun. İza se'elte fes'elillah. Bir şey mi isteyeceksin? Allah'tan iste. Ve izâ iste'ante feste'in billah. Yardıma mı muhtaçsın? Sadece ondan bekle. Öyle olunca Allah'a duamız, ya Rab kendinden başkasına muhtaç etme. Yani bu, amin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, böyle bir duanın üzerine, yani her bir duanın üzerine amin dememizi istiyor. Çünkü amin yine Peygamberimizden öğreniyoruz. Müminin diline Allah'ın verdiği mührüdür. Öyle olunca biz onun mührünü onun istediği duaların üstüne kullanıyoruz. Allah kendisinden başkasına bizi muhtaç etmesin. Bu bir insanın kendi başına dağ başında, deniz ortasında, semanın derinliklerinde ya da arzın derinliklerinde bir başına yaşaması anlamına gelmez. Ama yardıma muhtaçsa sadece Allah'tan beklesin. Allah'a kul köle olsun, önünde diz çöksün, bütün benliğini yerle bir etsin, Sübhansın desin, Ekbersin Allah'ım desin ama başkalarına karşı özgür ve dimdik durabilsin. İslam'ın izzet ve şerefine sahip, başkasına karşı müstani ama Allah'tan beklesin bekleyeceklerini. Ve'lem, beşinci kelime. Ennel ummete, lev iştema'at ala en yenfe'uke bi şeyin, lem yenfe'uke illa bi şeyin kad ketebehullahu lek. Şunu bil ki, bak kesinlikle anla ki, i'lem denildi mi, bil ki denildi mi, bu bilgiyi hayatını düzenlemede kullan demek olduğunu kabul ediyorum. Çünkü bilgiye İslam, her tür bilgiye İslam iki damga vurur. Onları ya ilim kabul eder ya zan. İlim kabul edilenler, eylem haline gelmesi gereken, hayatta yaşanması gereken, gerçeğin ta kendisine olan, gerçeğin ifadesi olan bilgilerdir. Bunlar yaşanmalı. İ'lem, ennemel hayatü dünya la'ibun ve lehvun deniliyorsa ayette, bil, bunu böyle bil ve böyle yaşa demektir. Allah'ın bilgisi, Allah'ın bildirmesiyle bilinenler, Peygamberin bildirilmesiyle anlaşılanlar, işte burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bil ki diyorsa İbn Abbas'a, yani bize, biz de hayatımızı böylece düzenlemek için bileceğiz. Ennel ummete, bütün bir ümmet, eğer levistemaat ala en yenfauke bir şeyin, sana bir fayda vermeye birleşseler, lem yenfauke illa bir şeyin, ancak kad ketebehullahu lek, sana takdir edilen kadarıyla fayda verebilirler. Önce ümmeti anlayalım, sonra sözün devamına geçeriz inşallah. Ümmet, Kur'an'da Rabbimiz tarafından iki ucu ve ortasıyla tanıtılan bir kavram. Ucun biri, İnne İbrahim'e kâne ummeten, kâniten lillah, hanifen, ve lem yekü minel müşrikin, şâkiran li'en umih. Ayet devam ediyor. Yani şu dört özelliği taşıyan İbrahim var ya, işte o ümmettir. Ne o özellikler? İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten lillah diye başlayıp devam eden bölüme bir kere daha bakın inşallah. Yani İbrahim aleyhisselam, tanıdığınız İbrahim, Kur'an'la tanıyacağınız İbrahim, Allah'ın selamı ona olsun İbrahim, cennette görüşüp dizinin dibinde oturup hatta dizine yatsak diyeceğimiz İbrahim aleyhisselam, işte o kendi başına ümmet. Bir de En'am suresinden hatırlıyoruz. Şu gökyüzünde uçan, yeryüzünde debelenen varlıkların tümü, işte onlar da ümmettir diyor Allah. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ 38. ayet. Buna göre kuşlar sürü sürü uçarken, hatta yerde sürülerle giden veya dolaşan hayvanlar, onlar da işte ümmet deniliyor onlara da. Yani yığınlar, sürüler, topluluklar anlamına. İkisi arasında da biz de bir vasat ümmet ya da siz şöyle bir ümmet olun denildiği ayetlerde hatırlıyorsunuz. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ Siz şöyle şöyle bir ümmet olun, şöyle şöyle bir topluluk olun diyen ayetlerde Kur'an'da mevcut. Mesela bu son okuduğum Ali İmran suresinde bir ayetin parçası. Bütün bunlardan yararlanarak tekrar hadisin bu beşinci kelimesine dönüyorum. وَعَلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوْ اِجْتَمَعَتْ عَلَى اَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ Dikkat et yavrum diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Abdullah İbni Abbas'a. Bütün bir ümmet, yani bütün insanlar, bütün hayvanlar, bütün varlıklar, Allah'ın dışında herkes, kim olursa olsun hepsi birleşse, sana fayda vermek isteseler, seni yararlandırmak, seni faydalandırmak isteseler, bir şeyler kazandırmak isteseler sana, ancak lem yenfauke illa bi şeyin kad ketebehu Allahu lek, Allah'ın sana takdir ettiği kadarını sana verebilirler. Altıncısı bunun tersi olunca birlikte düşünelim. Ve in içtemaat ala en yadurruke bi şeyin lem yadurruke illa bi şeyin kad ketebehu Allahu aleyk. Ve aynı şekilde bütün bir ümmet, bütün insanlar, çevrendekiler, başka yerdekiler, kuşlar, hayvanlar, diğerleri, berikiler, akla gelenler, gelmeyenler, bilinenler, bilinemeyenler, cinler ve şeytanlar, kim bir araya gelirse gelsin, senin zararını isterlerse, sana zarar vermeye çalışırlarsa, senin zarar etmeni beklerler, buna plan ve proje yaparlarsa, mümkün değil, ancak Allah'ın takdir ettiği kadarını başına getirebilirler. Yani sen Yusuf'sun, toplandı kardeşler, güçlü kuvvetliydiler de, sana zarar verecektiler de, ancak Allah'ın takdir ettiği kadarını yapabildiler. Yani kuyuya atabildiler. Zarar mıydı? Yani sen Yusuf'sun, kadınlar güçlü kuvvetliydiler, bütün deliller kendi aleyhlerine olduğu halde her şey ayan beyan, Yusuf'un ak ve berrak olduğuna delil olduğu halde yine de buna rağmen kendi güçlerinin yettiğini zannettiler ve Yusuf'u zindana attılar. Allah'ın takdirinden öte bir şey mi yaptılar? Öyle olmalıymış meğer. Mısır'ın sultanı kuyudan köle pazarına, oradan saray yoluyla zindana, sonra işte sultanlığa geçecekmiş. Bütün insanlar birleşse, başına bir zarar gelecekti, engelleyecekler öyle mi? Ya da bir menfaat olacaktı, onu engelleyecekler. Ya da tam tersine, sana zarar vermeye çalışacaklar, sana fayda vermeye çalışacaklar öyle mi? Güçleri neye yetermiş acaba? Hadi, hadi becerebileceklerse çıksınlar ortaya. Allah istemeyecek benim zararımı, insanlar bana zarar verecekler. Allah benim başarımı, Allah benim muvaffakiyetimi yani, Allah benim üstün olmamı, Allah benim ileride olmamı, Allah benim bir yerde olmamı istemeyecek, bu insanlar da tutacaklar, benim orada olmamı engelleyecekler. Yani benim başıma gelecek şeyleri engellemeye çalışacaklar. Mümkün değil, olmaz öyle şey. Buna göre hayata hakim Allah bileceğiz. Allah dediyse tamam. Allah dediyse ötesi yok. Çünkü ondan başka güçlü yok. Ondan başka etkin ve egemen yok. Zarar ondan, fayda ondan. Peki Allah bana zarar verir mi? Allah'ın böyle bir muradı olur mu? Olmaz öyle şey. Zaten hadiste ne kadar hoş ifade edilmiş, tam peygambere yakışan ifadeler aslında ama inanın biz anlamaya güçlük çekiyoruz. Bütün bir ümmet, bütün bir insanlık, bütün bir varlık alemi birleşse, sana zarar vermeye ya da sana fayda vermeye birleşse, Allah'ın takdirinden öte mümkün değil. İşte bu ancak böylece olacak. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, Allah bir şeyi takdir etti mi, kulun aklını alır, o işi o kul yapar, sonra iade eder, o da hatta gerekirse pişman olur. E öyledir, Allah nasıl takdir ettiyse öyle yapmalı değil mi? Düşünün şimdi, bir arkadaş doğum üzerine hanımını kaybetmişti. Hani yine evlenecekti ya, derken bir talep kız tarafından. Görüşüldü, anlaşıldı, konuşuldu, sonunda karar verildi. Evet, bu iş böylece olsun diye. Ama kızın özel bir ricası var. Dayıları, amcaları, abileri, kardeşleri duymasın. Ama kesinlikle duymasın. Duyarlarsa engel olurlar. Hoş. Beri taraf da bu işe dikkat etti tabii. Ama tam nikah günü, bu iş resmen açığa çıkacağı gün, nasıl olduysa olmuş, amcalar ve dayılar duyuvermişler. Vay sen misin bizim yeğenimizi elimizden alacak olan? Hepsi beraber çullanıp, hatta milletin içinde bir güzel dayak atmışlar. Beyefendi, damat adayına. Yani engellemek istemişler. Nitekim güçleri yetmiş o kadar kendilerince, tamam engellemişler de, ama zaten Allah onu onunla imtihan etmeyecekmiş ki. Sonra ne oldu mu dersiniz? Zaten sonrası düşündürücü. O kız bir başkasıyla, bu oğlan bir başkasıyla evlendi. Bu beyefendinin çocukları, o hanımefendinin çocukları oldu. Derken 3 çocuk, 4 çocuktan sonra o hanım kızın kocası yolda karşıdan karşıya geçerken bir motor, bir araba vurup vefat eyledi. Meğer o kız kocası ölerek imtihan edilecekmiş. Kim engelleyebilirmiş bunu? Beri ki ölmedi daha. O dayak yiyen damat adayı ölmedi ve devam ediyor, yaşıyor. Söyleyin, kim engelleyebilecekmiş? Güya orada engellediler. Neyi? Yani sonrasıyla birlikte, sonrayı görünce ben şöyle yorumluyorum olayı. Gelmişler demek o kızın amcası dayısı, berikini bir güzel dövmüşler. Ne diye mi? Sana ne oluyor? Bizim yeğenimizin evleneceği adam ölecek birisi olacak. Sen nereden çıktın karşısına? İşi karıştırma dercesine dövmüşler gibi geliyor. Yani anladınız. Öyleyse başımıza gelecek gelecektir. Gelmeyecek de gelmeyecek. Çünkü rufiatil aklam ve ceffetil suhuf. 7. kelimede bu. Sayfalar, kalemler kaldırıldı. Sayfalar kurudu, defterler dürüldü, işi bitti. Hüküm hükme bağlandı. Artık yasa gerçekleşecek. Allah ne istediyse olacaktır. Ana karnında belirlenen, Allah'ın bilgisiyle var olan, Allah bizi nasıl imtihan edecekse öyle imtihan edecektir. Soru bizi bulacak, biz soruyu bulacağız. Takdir edilen imtihan ortamını yaşayacağız. Ben malla imtihan olacaksam, bana parayla ilgili, mal mülkle ilgili soru gelecekse hiç kimse onu engelleyemez. Gelmeyecekse de hiç kimse onu gerçekleştiremez. Tirmizi'den böyle öğrendik bu kelimelerle. Onun dışındaki kitaplarda bu 7 kural, bu 7 kelime şöyle sıralanmış. İhfazillah tecidhu emamek. Allah'ın muhafızı ol. Allah'ın dininin muhafızı ol. Allah'ı Rab ve ilah olarak muhafaza altında tut. Senin Rabbin olsun, senin ilahın. Kimseyi karıştırma bu konuya. Kimse müdahale etmesin. Onu önünde bulursun. Önünü açar, yanında olur. Karşı karşıyasınız. Sen onun yanındasın, huzurundasın, bilesin. Böyle olur o zaman. 2. Taarraf ilallah firraha ya'rif kefişidde. Sen Allah'ı geniş zamanında, rahat ve huzurlu döneminde, hiç sıkıntıya düşmeden, huzur içindeyken Allah'ı bil, tanı ve sev ki, onunla beraber ol ki, Allah da şiddetli zamanda, sıkıntılı zamanda seni tanısın, seni sevsin. Allah ve kul, ben imkan dahilindeyken, ben iyiyken, ben rahat ve huzur içindeyken, ben iş yapabilecek imkana sahipken Allah'ı tanıyacağım, marifet sahibi, irfan sahibi olacağım ama zor durumda da Allah beni tanıyacak. Yani yardıma koşacak. Üçüncü kelime, ve'lem enne mahta'ike lem yekun liyusibek. Dikkat et, kesinlikle senin başına gelmeyecek olanlar, yani sen o konuda imtihana tabi olmayacaksan, mümkün değil, seni bulamaz o konular. Ve dördüncüsü, ve ma esabek lem yekun liyuhtiyek. Ve senin başına gelecek olanlar da hata etmeyecek, mutlaka senin başına gelecek. Allah öyle takdir etmişse öyle olacak. Bir şey başına gelmeyecekse, o senin başına gelmeyecek kesinlikle. Dikkatli ol. Yani o konuda müsterih ol. Ama sana isabet edecek olan bir şey varsa, sen de ondan kurtulamazsın. Sen seninle beraber olacak şeyleri Allah'ın ayarlayacağına, seninle beraber olmayan şeylerin Allah'ın yasasına tabi olduğuna baştan inan. Gerçekten insanın baştan sona rahat edeceği kurallar. Beşincisi, ve'lem ennen nasra ma'as sabri. Gerçekten zafer, gerçekten yardım, kesinlikle sabırla beraberdir. Sen sabret, sen dayan ve diren, sen bıkıp usanma, sen Allah'la beraberliğini sürdür. Kesinlikle yardıma ulaşırsın. Ve ennel ferac me'al kerbi. Kurtuluş da sıkıntıyla beraberdir. Evet, sıkıntıya düşebilirsin ama rahat ve huzura ulaşmak ancak ondan sonra olacaktır. Ve yedincisi, ve enne ma'al usri yusran, her zorlukla beraber kesinlikle bilmediğiniz, bilemeyeceğiniz, düşünmediğiniz, düşünemeyeceğiniz kolaylıklar vardır. Konunun belki açıklayıcısı durumunda nice ayetler, hadisler hatırlayabilirsiniz. Ben Hadid suresinden 22. ve 23. ayetleri söyleyeyim. Zamanım kalırsa, imkan dahilinde olursa, Kehf suresinden de Musa Hızır kıssasına bir atıfta bulunmak istiyorum. Ama şimdi Hadid suresindeyiz. Ma esabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabin min qabli en nebra'eha. İnne zâlike alallâhi yesîr. Likey la te'sev alâ mâ fâteküm ve la tefrahu bimâ atâküm. Vallahu la yuhibbu külle muhtalin fehûr. Başınıza bir şey gelebilir. Yeryüzünden olabilir. Yağmur gibi, sel gibi, soğuk, sıcak gibi, yere batmak, kaymak gibi bir başka şey olabilir. Yeryüzünden başınıza bir şeyler isabet edebilir. Ya da kendi kendinizden, içinizden, kalbiniz, ciğerinizden, arkadaş dostunuzdan, ana baba karı kocanızdan başınıza bir şeyler gelebilir. Hayat bu, bir şeyler gelir başınıza. Bütün bunlar sizin başınıza gelmeden önce kesinlikle Allah'ın yasasında, Allah'ın yazgısında mevcuttur. Allah'ın bilgisi dahilindedir bunlar ve bunlar Allah'a çok kolay. İnne zâlike alallâhi yesîr. Bunlar Allah'a gerçekten çok kolaydır. Yani sizin başınıza gelmeden önce bu ayarlamayı yapmak, bu belirlemeyi yapmak, bu takdiri ortaya koymak, bu kaderi ortaya koymak Allah'a çok kolay. Ama bu noktada insanın zorlandığı, dara düştüğü, ne yapsam dediği bir bölüm çıkıyor karşısına. Acaba, peki madem baştan belliyse, her şey ayan beyansa, acaba bize düşen ne ola ki diye. Allah diyor ki, لِكَيْ لَا تَأْسَوَ لَا مَا فَاتَكُمْ. Sizin imtihanınız için başınıza gelen şeyler, bazen verilen cinsten, bazen alınan cinstendir. Yani hep verilerek imtihan olmazsınız, hep alınarak imtihan olmazsınız. Öyle de olur öyle de. Eğer siz verilerek imtihan konumundaysanız, ya ki alınarak imtihan konumundaysanız yapacağınız iş şu, bunun sınav olduğunu bilmek ve başarı için Allah'ın istediği gibi hareket etmek. Yani likey, sebep şu, la te'sev ala ma fateküm, kaybettiğiniz şeye üzülmemeniz ve la tefrahu bima ataküm, verilerek imtihan konumunda da şımarmamanız Allah'ı Rab ve ilah olarak ilahınız, Allah'ınız İşte onu unutmamanız gerekecektir. Bunlar bize neyi anlatıyor? Allah'ın hayatı düzenlemesi ve bizim ona teslim olmamız gerçeğini. İbn Abbas'a söylenilenler, Abdullah İbn Abbas'ın öğrendikleri, bize anlatılanlar hep birlikte düşününce, beni Allah ne ile imtihan edecekse öyle imtihan edermiş. Onun dışında bir imtihan modeli yokmuş. Benim ondan kaçma imkanım da yokmuş dememizi gerektirmiyor mu? Yani mesela siz hangi insanla evlenecekseniz onunla evlenmek konumundasınız. Değiştirebilir misiniz? Bazen olur öyle. Nereden buldum? Nasıl oldu? Nereden çıktı karşıma da diye hayıflanan, kahrolan, mahvolanlar. Bir kadınsa bu çocuğun babası o olacakmış. Bir erkekse bunu diyen, senin çocuğun annesi o olacakmış, engelleyebilecek miydin dememiz herhalde hakkımızdır. Sözün sonunda tekrar hadisleri Türkçesiyle özetliyor ve inşallah bitiriyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin terkisinde Abdullah İbni Abbas, Allah hepsinden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam ona diyor ki, yavrucuğum dinle bak, sana bazı kelimeler öğreteyim. Ve sayıyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Dikkat et yavrum, sen Allah'ın muhafızı ol, Allah seni korur. Onun dinini, onun Rab ve İlah oluşunu, onun kitabını, onun isimlerini koru ki Allah da seni korusun. Görüp gözetsin. Sen böyle yaparsan Allah sana teveccüh eder. Önünde bulursun. Öylecedir. Allah'la beraber olursun. Bir şey mi isteyecek? Bir şey mi öğrenecek? Bir şey mi soracaksın? Sadece Allah'a sor. Yardıma mı muhtaçsın? Sadece Allah'tan iste. Dikkat et. İyi bil ki bütün bir insanlık, bütün mahlukat ve mevcudat, bütün varlıklar eğer sana bir fayda vermek adına birleşseler, Allah'ın takdirinin ötesine, Allah'ın izninden dışında bir şey yapamazlar. Tam tersine, sana zarar vermek için birleşmişlerse, yine Allah'ın izni kadar zarar sana ulaşabilir, başka bir şey yapamazlar. Çünkü kalemler kaldırıldı, defterler dürüldü, sayfalar kurudu. Yine aynı şekilde bir başka rivayetle benzer konular var karşımızda. Allah'ın muhafızı ol ki önünde bulasın. Sen rahatken, sen huzurluyken Allah adına sen Allah'ı hatırla, Allah'ı bil, onun senin üzerindeki hakimiyetini, rububiyet ve uluhiyetini bil ki Allah da sen darda, sen zordayken seni hatırlasın, senin kulun olduğunu bilsin. İyi bil ki başına gelecek gelecektir, gelmeyecek de gelmeyecektir. Yani Allah seni neyle imtihan edecekse mutlaka o durumda, o konumda olacaksın. İyi bil, kesinlikle eğer sabredersen yardıma mazhar olursun. Sıkıntılar mı var? O kurtuluşla beraber düşün. Yani sıkıntılar ve sonunda ferahlık. Zorluk mu? Sonunda kolaylıkla beraber. Ya da kolaylık zorlukla beraber, bunu bilesin. Galiba bu hadisleri, Aleyhissalatü vesselamın bu direktiflerini şöyle silinmez, kazınmaz, eskimez, pörsümez bir yazıyla benliğimize, ruhumuza işlesek, yazsak, sonra onları hiç unutmadan hem kendimize hem başkalarına tekrar etsek, dünyada kalp huzuru mu herhalde o zaman elde ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.